Ayrım 15.
Süreyya sürekli hayatını sorguluyordu. Uzun yıllardan beri ne büyük bir boşluk içinde yüzmekte olduğunu fark ediyordu. Çocukluk günlerinin sonu ailesiyle tesadüflerin akışına bırakmıştı kendini. Hiçbir şeye bilinçli olarak karar vermemişti. Hiçbir sınırı zorlamamıştı. Olaylar dalga dalga gelmişler, Süreyya'yı önlerine katıp sürüklemişlerdi. O hep şartlara uymuştu. Süreyya tam 15 gün boyunca kendini etrafını saran yeşil lekeli beyazlığa bırakıp düşündü. Bu hastalığı atlatabilirse eğer yaşamına bir amaç bulacaktı. Bir şeye bağlanması şarttı. Çocuk yapmak için belki geç kalmıştı ama çocuktan başka şeyler de olmalıydı insanı hayata bağlayan. Ali'ye bir aşkı bağlamıştı yaşamı. Fahri Nisa'yı sanatı kurtarmıştı. Annesi çocukları için yaşamıştı anneannesi gibi. O da bulacaktı bir şey. Eğer yaşarsa. Eğer. 15 gün sonra kırmızı yanaklı kız kapıdan başını uzattı. Bir ziyaretçiniz var mı adam dedi. Salonda bekliyor. Odada mı kabul etmek istersiniz aşağı inmek mi? Kimmiş? Bir beyefendi. Adını aklımda tutamadım. Kılıç Ali değil herhalde diye düşündü Süreyya. Eğer bir sürpriz yapmak istemiş de gelmişse kocası mı verdi? Bana bir 15 dakika müsaade etsin hazırlanmam için. Sonra yukarı alın. Banyoya girdi. Saçlarını topladı ensesinin üstünde. Yanaklarına avluk sürdü. Sanatoryuma gelirken aldığı uçuk pembe sabahlarını giydi ilk kez. Aynaya baktı. Hastalıklı, hele verenli birine hiç benzemiyordu. Gülümsedi aynadaki aksini. Birazdan kapı vuruldu. Girin dedi Freya. Kapı açılınca önce Gülleri gördü. Uzun sapların ucunda henüz tam patlamamış sürüyle pembe tomurcuk. Şevki Bey. Evet güzelim. Ne arıyorsunuz burada? Çok güzel bir kadın arıyorum. Hoş geldiniz dedi. Gülüşü bütün yüzüne yayıldı. Yok yok sarılmayın bana. Lütfen Şevki Bey doğru değil mikrop. Adam Freya'nın ince gövdesini güçlü kollarıyla sardı. Bu kadar yol geldim. Beni üç kez öteden selamlayacak değilsin herhalde. Ben sizin iyiliğiniz için... Benim iyiliğim senin yakınında olmaktır. Şevki Bey Güller'in yanı sıra Süreyya'ya bir sürü kitap, kutularla çikolata, dinlemesi için bir radyo ve bir şişede parfüm getirmişti. Balkonun önündeki koltuklara karşılıklı oturdular. Müthiş bir manzara bu dedi Şevki Bey. Evet, gerçekten öyle. İnsan derin bir yalnızlığa düşünce tek tesellisi etrafındaki görüntü oluyor. Süreyya, derin bir yalnızlığa düşmeyeceksin. Diğer hastalarla sohbet etmekten hoşlanmıyorum. Müşterek hiçbir şeyimiz yok. Onlarla da sohbet etmek zorunda değilsin. Benimle sohbet edeceksin eskisi gibi. Ne kadar kalacaksınız burada diye sordu Freya. Sen buradan çıkana kadar. Ben 2 yıl kalabilirim. O zaman ben de 2 yıl kalırım. Şevki Bey, birisi de bir ev tuttum. Bana her zaman ziyaretçi izin vermiyorlar. Verdiklerinde görüşürüz. Delilik bu. Aşk biraz da deliliktir. Biliyordu Freya aşkın delilik olduğunu Aliye'den öğrenmişti. Sen bana aşık değilsin. Zarar yok. Benim sana olan aşkım ikimize de yeter. Senden tek istediğim beni itme. Beni uzaklaştırma. Hayat çok kısa Freya. İnsan ne istediğini biliyorsa onun için yaşamalı. Ben seni istiyorum. Senin de beni isteyeceğin günü sabırla bekleyeceğim. Şevki Bey, biz evliyiz. Ayrıca ben veremem. Sen iyileşene kadar burada kılıçtan arkadaşlık edeceğim. Bunda ne kötülük var? İleride yine düşünürüz. Freya bir şeyler söylemeye hazırlanıyordu ki elini tuttu Şevki Bey. Bana sakın etraf deme dedi. Ben yaşlıyım, sen verensin. Etrafı ayıracak zamanımız kalmamış olabilir. Süreyya Güller kucağında hasır koltuğun üzerinde oturdu kaldı akşama kadar. Pencereden içeri dolan beyaz yavaş yavaş maviye sonra griye çaldı. Titreşen kar taneleriyle ay ışığını yansıtan çamları gördüğünde akşam olduğunu anladı. Yine olayların akışına bırakıyordu kendini. Sınırları zorlamadan, kendine gerçekten neyi isteyip istemediğini sormadan. Yine bir başkası yönlendiriyordu onu. Yaşamındaki derin boşlukta şimdi de bir cümle yankılanıyordu. Giderek yükselen bir tonda. Zamanımız kalmamış olabilir. Şevki Bey her sabah onda geliyor, Süreyya'nın yemek saatine kadar kalıyordu. Her seferinde Süreyya'ya taze çiçekler, yeni dergiler, çikolatalar ve pastalar getiriyordu. 2 saat boyunca sanattan, politikadan, dünyanın gidişinden konuşuyorlar, son okudukları kitapları tartışıyorlardı. O gittikten sonra yine yalnızlığına ve düşüncelerine dalıyordu Süreyya. Yine bir sabah kapısı hafifçe vurulduğunda girseniz de Şevki bakalım bugün ne çiçekler topladınız benim için diyerek kapıya dönmüş ve donup kalmıştı. Döndüğü büyük elçi olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu yüzünde ekşi bir ifadeyle kapıda duruyordu. Buyurun Yakup Kadri Bey diyebildi dudakları titreyerek. Sizi ziyarete geldim Freya Hanım. Leman'da sevgilerini selamlarını yolladı dedi mahcup. Çok ayettiniz. Şevki Bey de İsviçre'deymiş. Bugün yine uğrayacağını söylemişti ve sizi o zannettim dedi Freya hafifçe kızarmıştı. Karşılıklı oturup sohbet etmeye başladılar. Yakup Kadri yanında Türk gazeteleri getirmişti. Memleketten haberler pek parlak değildi. Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerde çok itibar kaybetmişti. Halk artık kesinlikle bir değişim istiyordu. Yakup Kadri bir büyükelçi olarak kişisel fikirlerini söylemekten kaçınıyordu ama onun da bir değişime sıcak baktığı belliydi. Kılıçalı adına sevindi Freya. Ertesi gün Şevki Bey, avluda forsit arabayı görünce Yakup Kadri'nin yukarıda olduğunu anladım, geri döndüm dedi. Boşuna zahmet etmişsiniz Şevki. Ben tek başıma bir çuval inciri berbat etmeyi başardım dedi Freya. Şevki Bey gittikten sonra düşündü. Niye kimden gizlemeye çalışıyorlardı acaba? Aralarındaki ilişki yaşını almış bir adamın genç bir kadına olan hayranlığının tezahüründen ibaretti. Freya'yı da memnun eden bir dostluktan öte gitmiyordu. Gelebildikleri en aşırı nokta konuşurlarken Şevki Bey'in Freya'nın elini sıkıca tutması, Freya'nın göbeği kaldırıp ona Şevki diye hitap etmesiydi. Ama her ikisinin de evli olması bu kadarını bile günaha dönüştürebiliyordu. Belki de ilişkinin en keyifli yanı işte bu günah duygusuydu. Freya annesinden gelen mektubu heyecanla açıp bir solukta okudu. Canım kızım diyordu annesi. Şakir yine evlenmeye kalktı. Bu çocukla ne yapacağız bilemiyorum. Birinci evliliğinden hiç ders almamışa benziyor. Ben şahsen bu evliliğe karşıyım. Daha yeni boşandı. Baban her zamanki gibi tepki göstermiyor. Şakir de babanın bu tutumundan güç alıyor. Babanın güzellere zaafı olduğunu bilirsin. Kız fena değil, sarışın, akça kalkça bir kız. Baban onu görünce varsın evlensin hanım. Eve yeni kan girer, neşe girer demez mi? Öldürür insan Emin Paşa. Şakir bana 6 ay için söz verdi. İyice düşünecek, kızı tanıyacakmış. Bu işi tekrardan 6 ay sonra konuşacağız. Freya İstanbul dedikodularını çabuk geçti. Annesi onu en ilgilendirecek konuyu sona saklamıştı. Aliye'nin durumu giderek kötüleşiyor. Elinden konyak bardağı düşmüyor. Neredeyse gün boyu sarhoş. Anneciğim başlarda acısını ancak böyle unutabiliyor diye ses çıkarmıyor ama artık sağlığı bozulacak diye endişe ediyor. Zar zor ikna ettik, Londra'ya Fahmistan'ın yanına yolluyoruz. Bu mektup eline geçtiğinde o Londra'ya varmış olur. Seni mutlaka ziyarete gelecektir. Ne olur Freya'cığım sen de onunla konuş. Hayatına bir çeki düzen vermesi için. Bilirsin teyzen olmasına rağmen o senin küçük kardeşin gibidir. Seni hem sever hem sözünü dinler. Bizleri dinlemiyor. Freya bıraktı mektubu yatağın üzerine. Tarihsiz üzgündü. Keşke İstanbul'da Aliye'nin yanında olabilseydi. Ne yapılabilirdi acaba onu oyalamak için? Fahri Nisa Freya'ya resim yaparak oyalanması için kağıtlar, kalemler, sulu boyalar yollayıp duruyordu. O hep tepki göstermişti resme yönelmeye. Belki Aliye kabul ederdi. Onun kurtuluşu da Fahri Nisa'nınki gibi resimli olurdu belki. Londra'ya bir telefon istesi kaç saatte bağlarlardı acaba? İyi sabahlar olsun diye içeri girdi Şevki Bey. Elinde Freya'nın ne olduğunu anlayamadığı bir büyüyecek paket vardı. Bu sabah bana çiçek yok mu? Bu sabah sana başka bir şey var. Nedir? Nedir? Önce sen bana söyle Freya. Gözlerinde tüzün neden? Şaşırdı Freya. Bu adam gerçekten onu annesiyle babasından, kardeşinden, hatta kocasından daha iyi tanıyordu. Evden mektup aldım dedi. Aliye'nin durumu iyi değilmiş. Ne yapmalı acaba? En iyi ilaç zamandır dedi Şevki Bey. Sabırla bekleyeceksiniz. Çok üzülüyorum Şevki. O zaman seni eğlendirecek bir şey bulalım. Elindeki paketi Freya'nın kucağına koydu. Freya paketin üzerindeki kağıdı itinayla açtı. Dizlerinde duran karton kutuya baktı hayretle. Kapağını aç. Bir çığlık attı Freya. Kutuda dünyanın en şirin köpeği mahzun gözleriyle Freya'ya bakıyordu. Freya yavru köpeği kutudan çıkarıp yatağın üstüne koydu. Kuyruğunu sallaya sallaya gelip Freya'nın elini yalamaya başladı. Bakmıyor akıllı, sahibini hemen tanıdı dedi Şevki Bey. Gerçekten de öyle, bir şeytan bu. Hadi buna biraz bulalım. Sen buldun bile şeytan. Harika diye bağırdı Freya. Odamda kalması izin verirler mi acaba? Verecekler. Vermeyecek olsalar alıp getirmezdim. O konu halledildi. Siz bir... Ben bir neyim diye sordu Şevki Bey. Müthişsiniz Şevki. Beni şımartıyorsunuz. Siz olmasaydınız burada günlerim nasıl geçerdi düşünemiyorum bile dedi Freya minnetli. Birkaç gün sonra Fahri Nisa telefon etti. Ses sağlam aklıydı. Bu Aliye'yle başa çıkamıyorum şekerim diye dert yandı. Sefaret sigara külü içinde her tarafta içki şişeleri. Ev leş gibi kokuyor. Bizimki krizde laf anlamıyor. Başka adam olsa onu kapıya koyardı. Ama Emir Zeyd o kadar anlayışlı ki onu evladı gibi muamele ediyor. Sabahlara kadar karşılıklı oturup konuşuyorlar. Şimdi sana bir türlü yaptıramadığımı onda deneyeceğim. Bakalım bu sefer başarabilecek miyim? Aliye'den ressam mı yapacaksın Nisa diye sordu Freya. Ona ya koca bulacağım ya da onu ressam yapacağım. Allah kolaylık versin dedi Freya. Fahri Nisa kolay pes etmedi. Önce tuval ve boyalar verdi Aliye'ye. Aliye boyaları o kadar kötü kullandı ki boyaları elinden almak zorunda kaldı. Bu kez kara kalem ve kağıt verdi kardeşine. Belgeyi yaşatmanın tek bir yolu var Aliye dedi. Onun hayatını yazacak ve resimleyeceksin. Eğer onu seviyorsan onu ancak böyle yaşatabilir, ölümsüz kılarsın. Aliye Londra'da resim dersi ve gravür tekniği öğreten bir atölyeye yazıldı. Görünmemiş bir şevkle çalışıyordu. İki yıl içinde 50 adet gravür yaptı. Londra'da yaptığı gravürlerle çocukluğundan beri olan hayatını anlatıyordu sanki. İç dünyasını yansıtıyordu. İçini bu şekilde dökünce rahatladı. Yeniden hayata dönüyor gibiydi. Ali'nin Freya Leysin'de ziyarete gittiğinde tamamen toparlanmıştı. Her ne kadar zaman zaman Berger'den söz ederken gözlerinden yaşlar ip gibi inse de konuyu değiştirebiliyor ve etrafındaki güzelliklerden zevk alıyordu. Berger'in bu kez Freya'ya boya ve kağıt yerine birkaç kutu plastik yollamıştı. Benim ressamlığımdan ümidini kesti nihayet dedi Freya. Kesti çünkü şimdi benim üzerime yoğunlaştı. Ama senden tamamen vazgeçmiş değil. Al bak bunları. Plastikleri masanın üzerine koydu. Nedir bunlar Allah aşkına Alyosha? Plastik bir madde canım. Bak elinde böyle yoğurup şekil veriyorsun. Ali'ye parmaklarını sarı renkli çamura daldırmış bir şeyler yapıyordu. Deli misiniz nesiniz? Bu yaştan sonra çocuk oyuncaklarıyla mı uğraşacağım? Yaşın neymiş ki senin? 37 oluyorum. Hadi oradan dedi Alyosha. Elindeki çamurdan bir çiçek yapıp uzattı. Kirletme yatağımı sakın dedi Freya. Bunları al oteline götür. Akşam sen oynarsın. Kalsınlar burada. Benim çizimlerim var oyalanmak için. İstemiyorsan hep gitsin. Ta Londra'dan getirdim. Daha fazla taşıyamam bunları dedi Ali'ye. Yarın kaçta gelirsin? Sabah erken gelir şeytanı yürüyüşe çıkartırım istersen dedi Ali'ye. Etraf çok güzel. Biraz dolanmak istiyorum doğanın içinde. Erken gel. Ali'ye çıktı. Freya kucağında şeytan. Tencereye kadar yürüyüp arkasından baktı. Ali'ye fırça eşarbının uçlarını savura savura yürüyordu. Şevki Bey haklıydı. Zaman en tesirli ilaçtı. Toprak ve su. Ali'ye çıkıp gittikten sonra Freya odasını derleyip topladı. Yastıklarını kabarttı, terleri çekti. Fahri Nisa'nın yolladığı plastikleri ve Ali'nin yaptığı çiçeği atmak üzere çöpe yürüdü. Tam atacakken vazgeçti. Ta Londra'dan buraya kadar taşımıştı onları Ali'ye. Kıyamadı. Madem teyzesi oyalansın istemişti, bu akşam kitap okuyacağını çamurla çocuklar gibi oynar, oyalanır sonra atardı. Kutulardan birini aldı, yatağına oturdu. Servis masasını önüne çekti. Plastik maddeyi çıkardı kutudan, ellerinin arasında yoğurmaya başladı. Bir saat sonra kırmızı yanaklı kız yemeğini getirdiğinde hala önündeki çamurla uğraşıyordu. Ne yapıyorsunuz öyle madam kılıç diye sordu kız. Bir kutu yapıyorum, bitince sana vermemi ister misin? Ah madam, teşekkür ederim. Kimseden bir şey almaya alışık olmayan İsviçreli kız sevinç içinde yemek tepsisini masaya bırakıp çıktı. Yaptığını alıcı bulunca daha bir özenle çalışmaya başladı Freya. Yarım saat sonra hemşire tepsiyi almaya odaya girdiğinde ''Aa madem kılıç, yemeklere dokunmamışsınız.'' dedi. ''Neden? Beğenmediniz mi?'' ''Aa sahi'' dedi Freya. ''Dalmışım, özür dilerim.'' ''Buz gibi olmuş çorbanız, ısıtıp geri getireceğim.'' Bir kayış suratla tepsiyi aldı çıktı. Freya banyoya ellerini yıkamaya gitti. Tırnaklarının arasına plastikler yapışmıştı. Fırçalamadan çıkaramadı. Birazdan hemşire tepsiyle geri geldi. ''Lütfen hemen yiyin yemeğinizi.'' ''Emredersiniz komutanım.'' dedi Freya Türkçe. Alın aval baktı kadın, çekti gitti. Freya alelacele yemeğini bitirdi, masanın üzerini boşalttı, yine yaydı plastiklerini. Hemşirenin odaya girdiğini duymadı. ''Nedir o sizi bu kadar meşgul eden?'' diye sordu kadın. ''Çocukluğumu özlemiş olmalıyım.'' dedi Freya. Kutuyu bitirmeden yatmayacaktı. Enteresan bir şeydi bu ellerinin arasındaki plastik. İstediği formu verip bir kenara bıraktıktan sonra kuruyup katılaşıyordu. Gece 12'ye kadar uğraştı bu kutuyla. Suratsız hemşire sonunda uyumanız lazım diye ışıkları söndürene kadar kutunun üzerine süsler yaptı. Ertesi gün krem ve sigara kutularının üzerine süslemeye başladı. Bir kutuyu babasına yolladı, bir başka kutuyu kırmızı yanaklı kızın küçük kardeşi için süsledi. Bu arada heykelimsi şeyler de yapıyordu tek tük. Bu durumdan şeytan hiç memnun değildi. Sahibesi tüm dikkatini ellerinde yoğurup durduğu bir şeylere veriyor, onun eskisi kadar meşgul olmuyordu. Bir gün Fahri Nisa'nın yolladığı 5 kutu plastik tükeniverdi. Freya kendini sigarasız kalmış gibi çaresiz hissetti. ''Ben sana Cenevre'ye gider bulurum bu plastiklerden.'' dedi Şevki Bey. ''İsviçre'de bulamazsam Londra'ya ısmarlarım.'' ''Biliyor musunuz bir şey düşündüm. Acaba plastik yerine çamurla mı uğraşsam?'' dedi Freya. ''Kil bulabilir miyiz acaba burada?'' ''Bulunmaz olur mu? İsviçre'lilerin de seramik işleri var.'' ''Ben bu işle ilgileneceğim.'' dedi Şevki Bey. Şevki Bey ertesi gün eli kolu kitaplarla dolu geldi. Toprakla nasıl uğraşılır, toprakla yapıt nasıl meydana getirilir gibi isimler taşıyan kitaplardı bunlar. Freya romanlarını ve tarih kitaplarını bir kenara bıraktı, toprakla ilgili kitapları okumaya koyuldu. Birkaç gün sonra önüne toprak getirilip konduğunda az çok ne yapacağını biliyordu, çalışmıştı dersini. Tepsinin üzerine yığılmış kil avuçladı. Bir serinlik yayıldı parmaklarından kollarına doğru. Sanki beyaz bir ışık güneşten toprağa, topraktan Freya'nın ellerine geçiyor, ellerinden yüreğine ve beynine yürüyordu. Sanki bembeyaz odada günler boyu sırt üstü yatıp da sorguladığı hayatının şifresi, şimdi avuçlarında tuttuğu bu hafif kaygan çamurdaydı. Elleri sürekli çalışıyor ve sanki ona hiç danışmadan bir kuyu şekillendiriyordu. Günlerce gözlediği, Yaman Gölü'nde süzülen o uzun boyunlu mağrur ve narin kuş onun iradesi dışında var olmaya başlıyordu avuçlarında. İçinde ve etrafında hissettiği o derin boşluk çamurla doluyor, şekil alıyor, anlam kazanıyordu. Silkindi. Uzun zamandır aradığı yanıtlar elinin altında mıydı şimdi? Bir insana ya da bir şeye tutkuyla bağlanmak istemişti. Her neyse o, onu hep aramıştı. Adada çamların altında yatarken de Fransa'da dağda ve burada karlı yamaçlara bakarak hep onu, o şeyi aramıştı. O şimdi avucundaydı. Toprak ve su, yani çamur. Freya'nın dehasıyla şekil almak, biçim ve anlam kazanmak için bekliyordu toprak. Tıpkı insanoğlu gibi önce suyunu, sonra kimliğini, en sonra da ateşini bekliyordu yaratıcısının elinde pişmek için. Freya biliyordu, emindi. Bu ilişki tanrı ve kul arasındaki ilişki gibi sonsuz ve kopmaz olacaktı. O yaratacak, toprak ona boyun eğecekti. Toprak baş kaldıracak, Freya sabırla ve aşkla devam edecekti. Yaşam boyu ölene kadar. Freya avuçladığı toprağı yüzüne, yanaklarına, alnına, kollarına sürdü. Çamuru kendinin bir parçası yapmaya, tutkuyla sevmeye hazırlandı. Freya, İstanbul'da işlerimle ilgili bazı pürüzler çıktı. Dönmem gerekiyor. İşlerimi yoluna koymaz geri geleceğim dedi Şevki Bey. İsviçre'de ana dilini konuşan tek dostu onu bırakıp gidiyordu. Hiç paniğe kapılmadı. Ne zamandır tüm vaktini işine vermek istiyordu zaten. Dönmek için acele etmeyin Şevki. Kılıç dönümüzdeki ay geleceğini yazıyordu. Ben yalnız kalmaktan müşteki değilim dedi. Farkındayım Freya. Bu çamurda oyalanmak çok hoşuna gidiyor olmalı. Acaba daha ciddiye mi almalısın bu işi? Nasıl yani? Bir hoca bulsan teknik yönlerini öğrenmek için. İyi fikir. Araştıracağım dedi Freya. Doktoru Polonya'da akademiyi bitirmiş, İsviçre'ye sığınmış bir kadından söz etti Freya'yı. Paraya ihtiyacı vardı ve seve seve ders verebilirdi. Anlaştılar. Bir iki dersten sonra Freya okuduğu kitaplar yüzünden kadından çok daha fazla bilgi sahibi olduğunu anladı. Kadın ona değil, o kadını öğretmekteydi çamurla haşır neşir olmayı. Bana resim dersi verir misiniz diye sordu. Paraya ihtiyacı olduğunu bildiği için dersleri kesmek istemiyordu. Seve seve veririm dedi kadın. Haftada iki gün desen dersi alıyor, geri kalan zamanda çamurlarıyla küçük heykelcikler yapıyordu. Nihayet muradına erdin teyze. Resim dersleri almaya başladım diye yazdı Fahri Nisa'ya. Teyzesinin yanısı gecikmedi. Sevgili Freya'cığım, senin resimden kaçamayacağını biliyordum işte. Son derece memnun oldum. Sakın pes etme. Ali'ye de bu arada kendini gravüre verdi. Deli gibi çalışıyor. İçki ve sigara içmeye vakit bile bulamıyor. Bu gravür işi onun kurtuluşu oldu Freya. Allah'a çok şükür diye yazıyordu. Ne tuhaf. Hastalık, ölüm ve felaketlerle sarsılan Şakir Paşa ailesinin bütün kızları için sanat önce yaşama dönüş yolu, sonra da bir yaşam biçimi oluyordu. Freya sanatoryumdan çıktıktan sonra Lozan'da bir seramik atölyesine devam etti. 15 günde bir ciğerlerine hava vermeleri için sanatoryuma çıkıyordu. Geri kalan zamanlarda çamurlarıyla uğraşıyordu. Memnundu hayatından. Artık eskisi gibi amaçsız, isteksiz ve gayretsiz değildi. Bir süre sonra doktorlar bir konsültasyon yaptılar ve hastalığın tüm bu ihtimama rağmen devam ettiğini hesapladılar. Doktorlar da soluk ve ciddi yüzünde belli bir endişeyle gözlüklerinin üzerinden baktı Freya'ya uzun uzun. Nasıl başlayacağını bilemiyor gibiydi. Madame Kılıç dedi. Çok müteessirim ama tüm çabalarımızın boşa gittiğini görüyorum. Yara hala kapanmadı. Ne yapmam istiyorsunuz doktor dedi Freya. Yesin dediniz yattım. Yiyin dediniz yedim. Sigarayı bile bıraktırdınız bana. Eğer hiç ümit kalmadıysa açıkça söyleyin. İstediğim gibi yaşayayım kalan zamanımı. Asla böyle bir şey söylemem. O kadar gençsiniz ki madam, tüm kalplerimi oynamadan vazgeçmeyeceğim. Size söylemek istediğim bir şey var. Doktor sustu. Sabırla bekledi Freya. Söylemekte bu kadar zorluk çektiği şey neydi acaba? Madam, bir ilaç var. Yeni çıktı piyasaya. Henüz İsviçre'de onay almış değil, yan etkileri fazla. Fransa'da kullanılıyor ve bazı vakalarda çok olumlu sonuçlar alındı. Bu ilacı denemek ister misiniz? Nedir bu doktor? Streptomisin. İlk defa duyuyorum. Bu ilacı kullanmayı kabul ederseniz iyileşir miyim? Katı bir şey söyleyemem Madam Kılıç. Ama klasik tedaviye cevap vermiyorsunuz. Belki ilacı denememizde fayda vardır. Hemen başlayalım dedi Freya. İşte sorun orada. İlacın bu memlekette kullanımı henüz yasak. Fransa'ya geçebilir misiniz? Sizi Paris'e bir meslektaşıma yollayacağım. Meslektaşınızı hemen arayın dedi Freya. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Doktor ilacın yan tesirleri nedir? Baş dönmeleri, kulak çınlamaları yapabiliyor. Tabii bu ilacı alırken sıkı bir kontrol altında olacaksınız. Hemen kocamı arayacağım. Paris'te gereken hazırlıkları yapması için. Yan tesirleri göze alıyorum dedi Freya. Freya Paris'te tedaviye başlamadan önce İstanbul'da ailesini görmeye geldi. Doktorun gizemli hali bazı şeylerin ters gidebileceğinin işaretini veriyordu. Ayrıca İstanbul'u çok özlemişti. Kardeşi Şakir evlenmişti, karısı hamileydi. Daha tanışmamıştı kardeşinin karısıyla. Paris'te sonucu belli olmayan bir tedaviye girmeden önce tüm ailesini görmek istiyordu. İstanbul'a gelmişken her şey yolunda giderse bir gün kentine dönmesi nasip olursa orada seramikle neler yapabileceğini de öğrenmek istedi. Çamur işlerini pişirebileceği bir fırın var mıydı mesela? Necat eczacı başına telefon edip sordu. Ben seramikle uğraşıyorum. İstanbul'da neler yapabilirim diye. Vallahi pek bir şey yapamazsın dedi eczacı başı. Başkalarına sordu, aynı yanıt aldı. İstanbul'da çalışabileceği bir fırın yoktu. Zahri Trent henüz akademide öğrenciydi. Yaptığı işleri küçük suda Behzat Usta'nın fırınında pişiriyordu. Seramik kürsüsü açılmamıştı daha. Bir de Ankara'da İsmail Hakkı diye biri merak sarmıştı seramiğe. Süreyya'nın içine sıkıntı bastı. Arkeolojinin müdürü Profesör Gavya dostuydu. Ona danıştı. Aldırma Süreyya, bulunur bir çaresi. Sen işine bak, sakın vazgeçme diye akıl verdi Gavya. Paris'teyken bir okula gitmek istiyorum Profesör Gabriel. Ben sana Paris'te yaşayan ünlü bir seramikçinin adını vereceğim. Gidince onu ara. O seni en iyi şekilde yönlendirir dedi profesör. Süreyya'yı İstanbul'daki bu kısa dönem içinde tüm dostları ve akrabaları büyük bir yakınlık gösterdiler. Kısa bir süre içinde olsa geldiğine pek memnundu. Kardeşinin yeni işi Afife bir gün onun özel olarak konuşmak istemişti. Süreyya, biliyorsunuz hamileyim. Bu sizi rahatsız etmiyor değil mi diye sormuştu. O nasıl söz Afife? Ben neden rahatsız olayım? Küçük bir yeğenim olacağı için o kadar çok seviniyorum ki. Ah sahi mi? Elbette. Nereden çıkardınız rahatsız olacağımı? Benim hamile kalmam kayınvalidemin hoşuna gitmedi. Hatta deveyi aldırmamın doğru olacağını bile söyledi. Çok üzüldüm. Sebebini Şakir'e sordum. Süreyya'nın çocuğu olmadığı için anneme üzülmesin ister. Ondan öyle söylemiştir dedi. Afife, bakın beni iyi dinleyin. Her kardeş gibi bizim de aramızda kıskançlıklar, geçimsizlikler oldu. Benim doğumum ailenin bolluk dönemine, Şakir'in doğumu da darlık dönemine rastladı. Bu nedenle o benim hep daha imtiyazlı büyüdüğümü düşündü. Asla böyle bir şey yok. Aramızda 8 yaş fark var. Benim ona annelik etmeye kalkmama sinirlenmiş de olabilir. Herhalde hakkı vardı. İnsana bir anne yetiyor. Ama ben çok teyzeli bir evde büyüdüğüm için müdahaleye alışıktım. Kardeşim alışık değildi, tepki gösterdi. Annem bebeği belki yeni evli olduğunuz için erken bulmuştur. Yani evlilik otursun, ayrılık olmayacağına emin olduktan sonra bebek yapın anlamına. Şahsen ben sevinç içindeyim ve yeğenimi 4 gözle bekliyorum dedi Süreyya. Gerçekten eve bir küçük bebeğin katılacağı fikri ona sevinç ve heyecan veriyordu.